Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 850 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Mehr 1401, Hicri Kameri 14 Rebiülevvel 1444, Miladi 11 Ekim 2022 Salı. Bu yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlardan sonra sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Vahdet Haftası'nın özel programı ve İran'da yaşanan son olaylar adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımız önemli haberlerin özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, ben Ahmet Eş. Sabah haber bültenini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi spor yaptırımları müstekbirlerin iddiasını boşa çıkardığını söyledi. İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tüm General Safevi güvenlik, stratejik ilerlemenin devamlılığının ve insanların rahatının garantörüdür dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'ın zenginleştirme faaliyetine ilişkin yeni bir iddiada bulundu. Onlarca Filistinli esir açlık grevinin 16. gününde. 23 mülteci Yunan sularında boğuldu. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Ukrayna Savaşı ardından spor alanındaki yaptırımların müstekbirleri ve onları izleyenlerin sporu siyasileştirmeme yönündeki iddialarını boşa çıkardığını söyledi. İslam İnkılabı rehberi Enformasyon Bürosu'nun bildirdiğine göre Ayetullah Hamenei'nin 11 Eylül 2022'de Şehit Sporcular Kongresi yetkilileri ve bir grup şehit sporcu annelerini kabul ettiği görüşmedeki beyanatı dün düzenlenen konferansta yayınlandı. İslam İnkılabı rehberi söz konusu beyanatında spor alanındaki yaptırımların batılıların çıkarları söz konusu olduğu zaman kendi kırmızı çizgilerini kolayca ayaklar altına aldıklarını gösterdiğini söyledi. Ayetullah Hamenei sahada teknik zaferi değersel zaferle birleştirmenin zaruretine değinerek şöyle dedi. İranlı sporcunun Siyonist rejim temsilcisiyle karşılaşmaktan kaçınması nedeniyle madalyadan mahrum kalması gerçekte bir zaferdir. Zira yarışa katılmak, gasıp, cellat ve bebek katili rejimi resmiyete tanımak ve teknik zafer uğruna ahlaki zaferi feda etmek anlamındadır ve bunun hiçbir değeri yoktur. İslam İnkılabı rehberi sporun mevcut ortamının şehit sporcuların maneviyatından etkilendiğini kaydederken İranlı sporcuların dindarlık ve taahhüdünün tecellilerine değinerek şöyle dedi. şampiyonluk platformunda başörtüsü takan ve bir yabancı ile tokalaşmayan bir kadın sporcunun bulunması, şehit ailelerine şampiyonluk madalyası verilmesi, zaferden sonra masum imamların isminin zikredilmesi ve spor heyetinin Erbay'ın ziyaretine gidişi günümüz maddi ve fesat dolu dünyasında benzersiz ve müthiş olaylardır. Bunlar İran milletinin ruhsal ve ahlaki derinliklerini tanımak için dikkate alınmalıdır. Ayetullah Hamenei sporculara müsabaka sahası ve dışındaki davranışlarına dikkat ederek namus ve haysiyetini, milletini ve vatanını korumaları tavsiyesinde bulundu. Londra'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı bir kurumun birçok yetkilisi ve birimine keyfi ve mesnetsiz yaptırımlar uygulayacağını açıklamasının ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İngiliz hükümeti İran'daki son isyanlara müdahale edildiği bahanesiyle bazı İranlı güvenlik ve siyasi yetkilileri yaptırım listesine aldı. Fars Haber Ajansı'na göre bu görüşmede Tahran'ın İngiltere'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışması şiddetle protesto edildi ve İngiltere'nin Büyükelçisi'ne iletildi. Ayrıca İngiliz Büyükelçisi'ne İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı önlem alma hakkını saklı tuttuğu bilgisi verildi ve Büyükelçi konuyu derhal Londra'ya bildireceğini söyledi. İngiliz Büyükelçi son 3 hafta içinde 3. kez İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Yardımcısı ve Kıdemli Danışmanı güvenliği ülkenin stratejik ilerlemesinin devamının ve halkın rahatının garantisi olarak gördü. Tüm General Seyit Yahya Rahim Safevi şöyle dedi. Silahlı kuvvetler ve güçlü polis ülkenin ve İran halkının istikrarlı güvenliğinin düşmanların fitnesiyle sarsılmasına izin vermeyecektir. İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı ve yumuşak tehditler alanında hedeflerine ulaşamayan Amerikalılar ve Siyonistlerin tehdide yöneldiğine atıfta bulunarak şöyle dedi. Bilişsel savaşta düşman sanal ve propaganda alanı aracılığıyla İnsan zihnini fethetmeye ve hükmetmeye çalışır ve bu alandaki savaş odası özellikle gençlerin ve toplumun seçkinlerinin zihinlerinde değişiklikler yaratmak için halkın zihnini değiştirmeyi amaçlar. Tüm General Safevi İran karşıtı medyanın siber uzaydaki yoğun akışına atıfta bulunarak şöyle dedi. Siber uzayda özellikle Instagram'da son dönemde yaşanan huzursuzluk hakkında oluşturulan anlatı ülke gerçeklerinin tamamen farklıdır. İran Emniyet Genel Müdürlüğü Komutan Vekili Tuğgeneral Kasım Rızai ülkede protestonun serbest olduğunu ama protestonun halkın hakkı olduğunu fakat isyanın polisin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Tuğgeneral Rızai dün İran İslam Cumhuriyeti Polis Komutanlığı'nın Tahran merkezli askeri yetkililer ve yabancı ülkelerin polis irtibat görevlileriyle yaptığı 14. toplantıda bazı ülkeler Amerika'dan ve gaspçı Siyonist İsrail'den etkileniyor ve İran'da insan haklarına saygı gösterilmediğini söylüyor. Ancak yabancı medya haberleri gerçeklerin aksini veriyor dedi. General Rızai, Amerika ve Siyonizmin etkisi altındaki ülkelerin Amerikan polisinin masum insanların boğazına diz çöküp onları boğarken neden insan haklarından bahsetmediklerini sordu. İran Emniyet Genel Müdür Vekili İran polisi protestolara tamamen askeri olarak müdahale etseydi farklı davranırdı ancak İran'da İfade özgürlüğünün protesto amaçlı olduğunu ancak bazı kişilerin bu protestoları kötüye kullandığını ve ilkeleri bozduğunu görüyoruz dedi. 5 medyanın BBC Farsi, İran International, Amerikan Sesi, Radyo Ferda ve Menotu ve sanal sayfalarına performansı bu medyanın son 25 günde İran'daki son olaylar hakkında 17.312 kez yalan haber yayınladığını gösterdi. Fars Haber Ajansı'na göre 5 medya arasında en fazla yalan haberde ilk sırada BBC yer aldı. Onu İran International ve Radyo Ferde takip ediyor. Bu araştırmada yalan haber örnekleri arasında haberin tahrif edilmesi, çarpıtılması, abartılması yer alıyor. Bu medyadan son 25 günde en çok tekrarlanan 5 yalan sırasıyla Mehsa Emin'in dövüldüğüne dair asılsız iddia, İslam İnkılabı rehberinin ölümü ve hastalığıyla ilgili iddia, Haşniye şehrinin düştüğüne dair asılsız iddia, Nika Şakermi'nin öldürüldüğüne dair yalan iddia ve Şerif Teknik Üniversitesi'nin kana bulandığı gibi asılsız iddialar yer alıyor. Ehlibeyt Dünya Asamblesi Genel Sekreteri Vahdet'i Müslümanların kurtarıcı versiyonu olarak gördü. İrne'ye göre Ayetullah Rıza Ramazani birçok kişinin Müslümanlar arasında ve hatta aynı dinin mensupları arasında birliği engellemeye çalıştığını belirterek Müslümanların birleşmesi halinde dünyanın bilimsel, ekonomik ve siyasi gücünü ele geçireceklerini söyledi. Ayetullah Ramazani, bazılarının İslam dinini çarpıtma çabalarına dikkat çekti ve birçoğunun İslam'ın minimal bir görünümü sunmaya çalıştığını, İslam'ın ise insan yaşamının tüm alanlarıyla ilgilendiğini kaydetti. Dünya Ehlibeyt Asamblesi Genel Sekreteri ayrıca Vahdet Haftası'nın gelişine işaretle Müslüman toplumun sorunlarının çözülmesinin gerekli olduğunu belirterek İslam dünyasının yaşanan sorunları birlik ve beraberlikle belirlemesi ve aşması gerektiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bir raporda İran'ın Natanz sahasındaki zenginleştirme faaliyeti hakkında yeni iddialarda bulundu. İran Ajansı'na göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bir raporda yakın zamanda Natanz'deki yakıt zenginleştirme sahasına kurulan 3 kademeli IR-6 gelişmiş santrifüjden oluşan 3. setin artık çalışır durumda olduğunu duyurdu. Rapora göre İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na orada hali hazırda planlanan 12 santrifüje 3 kademeli IR-2M santrifüj eklemeyi planladığını bildirmişti. Ajansın raporuna göre 31 Ağustos'ta tamamlanmayan bir dizi IR-4 santrifüjü ve 6 IR-2M makinesi şimdi tam olarak kuruldu ancak henüz zenginleştirme için kullanılmaya başlanmadı. Amerika ve Siyonist rejimi İsrail tarafından yönetilen batılı ülkeler, İran'ı son yıllarda ülkenin nükleer programında askeri hedefler peşinde koşmakla suçladılar. İran ise bu iddiaları şiddetle reddetti. İran, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'nin imzacılarından biri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir üyesi. İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Birinci Komitesindeki temsilcisi uzay ve siber uzayı silahlandırmaya yönelik girişimleri endişe verici olarak nitelendirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haydar Ali Beloci, 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Birinci Komitesi'nde İran'ın silahsızlanma ve uluslararası güvenlik alanındaki ilkili duruşuna atıfta bulunarak, mevcut durumda uluslararası barış ve güvenliğin durumunun kötüleştiğini, geleneksel olmayan güvenlik tehditlerine ve yeni tehditlerin varlığından bahsetti. İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk komitesindeki temsilcisi ayrıca şöyle dedi. Modernleşme ve nükleer silahlanma yarışıyla birlikte artan gerilim dünyayı bir soğuk savaşa ve hatta nükleer bir çatışmaya sürükleyecektir. İran İslam Cumhuriyeti'nin söz konusu diplomatı 2021'de dünya silah maliyetlerindeki eşi görülmemiş artışa ve 2 trilyon 100 milyar dolarlık rakama atıfta bulunarak Amerika'nın askeri maliyetlerini ve nükleer silahların hala en yüksek seviyede olduğunu söyledi. İranlı yetkili ayrıca şöyle dedi. Gerekli şeffaflık sağlanmadan Amerikan nükleer silahların kullanımı için eşik seviyesinin düşürülmesi Amerikan nükleer politikasının riskini daha da arttırıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürü, uluslararası kurumların ihmal edilmesini ve batılı hükümetlerin İran'da yaşayan Afgan göçmenlere yönelik çifte standart uygulamasını eleştirdi. Alireza Mahmudi dün Viyana'daki Uluslararası Göç Politikalarını Geliştirme Merkezi Başkanı Michael Spindler'le bir araya geldi. İran'ın son 40 yılda 5 milyondan fazla Afgan vatandaşı için yaptığı harcamalara ve bu konunun İran ekonomisine yüklediği ağır yüke atıfta bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin kararlılığının yanı sıra güçlü olduğunu, ülke yetkililerinin özellikle eğitim ve sağlık ihtiyaçları alanında Afgan göçmenlere destek verdiğini söyledi. İran Ermenistan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Bakü ile Erivan arasındaki gerginliğe değinerek Kafkasya bölgesinde barış ve huzurun pekiştirmesinin İran için önemli olduğunu söyledi. Seyyid Mehdi Ferşad'dan Ermenistan ve İran arasındaki Parlamento Dostluk Grubu Başkanı George Papoyan ile yaptığı görüşmede Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki tüm ihtilafların yapıcı bir atmosferde ve saygıya dayalı uluslararası hukuk ilkeleri ve iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için ve tarafların anlaşmaya yönelik egemenlik haklarına saygı çerçevesinde çözülmesini dile getirdi. İran ve Ermenistan Meclis Dostluk Grubu Başkanı, İran ve Ermenistan'ın ulaşım, enerji, tarım, sanayi alanlarında birbirini tamamlayan birçok kapasiteye sahip olduğunu ve bu kapasiteleri ilişkileri güçlendirmek ve ekonomik ilişkilerin seviyesini 1 milyar dolara çıkarmak için kullanmaları gerektiğini de sözledi. Hushmand Vereyan'ın yazdığı ve yönettiği Bıçak Çikolata adlı komedi filmi 10. Uluslararası Antakya Festivali'nde Türkiye'de en iyi kısa film dalında aday gösterildi. Antakya 10. Film Festivali 14-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor ve İranlı yönetmen Hushmand Vereyan finalde Fransa, Çin ve Avusturya'dan temsilcilerle yarışacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, batılı ülkelerin Ukrayna'daki krizi mantıklı olarak değerlendiremediklerini söyledi. Erdoğan dün Ankara'da yaptığı konuşmada şöyle dedi: batılı ülkeler Ukrayna'daki krizi mantıklı olarak değerlendiremediler. Bu nedenle bazıları şimdi önümüzdeki kıştan nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünüyorlar. Erdoğan, yeni dönem refahın genişlemesi değil, çatışmalar dönemi olacak dedi. Erdoğan ayrıca gıda güvenliği konusunda artan bir endişenin de var olduğunu söyledi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 1998'de Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünde Halkların Demokratik Partisi HDP ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından Hakkari Yüksekova'da yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahalede HDP Iğdır milletvekili Habib Eksik darbe edildi. Yaralanan Eksik hastaneye kaldırıldı. Müdahalede 20 kişi de gözaltına alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı dün Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecinin devam ettiğini vurgularak Filistin meselesini desteklediğini bildirdi. 17 Ağustos 2022'de Türkiye ile Siyonist rejim İsrail arasında diplomatik ilişkilerin tam olarak yeniden başladığının resmi olarak açıklanmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanı bu karara rağmen Ankara'nın Filistin meselesini desteklediğini iddia etti. Onlarca Filistinli esir, ırkçı rejim İsrail makamlarının girişimlerini protesto için 16. gün üst üste açlık grevine devam ediyor. Öte yandan 20 Filistinli esir de açlık grevindeki Filistinli esirlere katıldı. Irak parlamentosu temsilcileri ülkenin yasama organının dün yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimi için toplantının bu hafta yarın yani çarşamba günü yapılmasını resmen talep etti. Bahreynli protestocular gösteriler düzenleyerek Ali Halife rejimine, sahte ve göstermelik seçimlerine ve Siyonist rejim İsrail'le ilişkilerin normalleşirmesine karşı olduklarını açıkladılar. El Misre kanalına göre Bahreynli göstericiler Bahreyn Sultan rejimine sahte seçimlerine karşı olduklarını ilan ettiler. Yunan surlarında iki teknenin batması sonucu 23'ten fazla mülteci öldü. Yunan sahil güvenliği bu olayda en az 30 Afgan mültecinin hala kayıp olduğunu ve 95 mültecinin ise kurtarıldığını duyurdu. Tel Aviv'deki Rusya Büyükelçiliği pazartesi gecesi Siyonist İsrail rejiminin Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan açıklamasına tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Lapid yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki sivil merkezlere yönelik füze saldırısını kınadı. IRNA ajansına göre Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği bir açıklama yaptı ve şöyle dedi. İsrail, Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki sivillere yönelik sürekli terör saldırılarına karşı 8 yıldır sessiz kaldı. Dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile bir dizi kente gerçekleştirilen füze atışları hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konashenkov, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu söyledi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber bülteni burada sona erdi. Muhterem dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Bin Selman'ın Rüya Projesi ardı ardına idamlar etrafında. Suudi Arabistan için idam bilinen bir şey. Dünya halkı yıllar boyunca Suudi Arabistan'ı kamuoyu gözleri önünde içleri acıtan yargılamalar yapan bir yönetim olarak tanımıştır. Bu durum bu ülkenin imajını büyük oranda etkilemiş ve yabancıları bu ülkeden uzaklaştırmıştır. Bu macera günümüze kadar devam etti. Muhammed Bin Selman'ın gelmesiyle ve Siyonist rejim İsrail ve Amerika Cumhuriyetçileri, Evangelistleri ve Neo muhafazakarların da desteğiyle beyaz bir darbe başladı. Ve Muhammed Bin Selman'ın temiz bir imaj çizilmesi sunulmaya çalışıldı. Dış siyaset anlamında Yemen'e yönelik askeri saldırıdan doğan imaj bozukluğu ve ülke içinde de Tebuk elinde Neom kentinin kurulması bu imaj değişikliğinin en önemli nedenleriydi. Yemen'deki savaş, bugüne kadar binlerce Yemenlinin ölmesi ve milyonlarca insanın yerinden edilmesiyle sonuçlandığı gibi Yemen'e milyarlarca dolarlık zarar verdi. En ciddi savaş cinayetlerinden biri haline geldi. Suudi Arabistan'da ve Muhammed Bin Selman'da şahsen bu durumdan etkilenmiş ve imaj bozukluğuna uğramıştır. İnsan hakları ihlallerinin en büyük vakalarından biri Suudi Arabistan ve Bin Selman'ın şahsı adına tescil edilmiş olan, halbuki Muhammed Bin Selman en fantastik rüyalarından biri Neom kentini kurmayı hayal etmektedir. Bin Selman liderliğindeki Riyad'ı yöneten azınlık ve totaliter hükümet, Neom şehrinin kurulacağı bölgenin ıssız ve nüfustan yoksun olduğunu iddia ediyor. Ama aslında bu bölge Ürdün'den Sina çölüne ve Batı Arabistan'a dağılmış olan El Havitat kabilesinin yaşadığı yer olup onların iddia ettiği gibi insan yaşamından boş değil. Bu şehrin imar projesini hayata geçirmek için bu kabilenin en az 20 bin üyesi ikamet ettikleri yerleri terk etmek zorunda kalıyor. Riyad hükümetinin dayattığı zorunlu göçe karşı gelenler ise çeşitli bahanelerle silah taşımak ve terör eylemlerine katılmak bahaneleriyle mahkum edilmekte ve cezaya çarptırılmaktadır. Son davada El-Kaset İnsan Hakları Örgütü geçtiğimiz pazar günü Suudi Arabistan İhtisas Ceza Mahkemesi'nin Şadli El-Hüveyti, Ataullah El-Hüveyti ve İbrahim El-Hüveyti'yi ölüme mahkum ettiğini duyurdu. Şadli El-Hüveyti 2020'de Neom projesini inşa etmek için evinden ayrılmayı reddetmesinden ötürü Suudi yetkililer tarafından öldürülen Abdülrahim El-Hüveyti'nin kardeşidir. Bin Selman korkusuyla Londra'ya kaçan Suudi binici şampiyonu Aliya Ebu Taye El-Hüveyti konuyla ilgili yaptığı açıklamada başkalarına ibret olsun diye onu öldürdüler. Ağzını açan aynı şekilde muamele görür dedi. 2005 yılında uluslararası düzeyde ilk Arap kadın binici olan 36 yaşındaki Aliya şöyle dedi. Riyad hükümeti kamuoyu önünde eleştirmem ve El-Hüveyti kabilesini desteklemek için bir kampanya yürütmem nedeniyle bana kızgın. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Huveyti kabilesinin büyükleri olan Abdullah El-Huveyti ve Abdullah Dahil El-Huveyti Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'ın projesini protesto etti ve sonunda 50 yıl hapis ve 50 yıl seyahat yasağına çarptırıldı. İnsan hakları örgütleri ise Muhammed Bin Selman'ın projesini eleştirenlerin oğulları, eşleri ve bazı akrabalarıyla birlikte yok olduklarını duyurdular. Bunlar bildirilen vakalardan sadece birkaç örneği ve Suudi Arabistan'ın kapalı ve son derece güvenli toplumunda medyanın gözünden kaçan binlerce insan hakları ihlali söz konusu olduğu kaçınılmazdır. Neon projesinin protestocuların çoğunun yargılanacağı ve yok olacağı da öngörmek mümkündür. Mevcut durumda Muhammed Bin Selman'ın Neom şehrini kurma hayalini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği belli değil. Ancak şu anda sahada olup bitenler çoğu El-Huveyti kabilesinden en az 20 bin kişinin yerinden edildiğini gösteriyor. Bu bölgenin büyük bir bölümü ise Şiilerden oluşuyor. Bu durum ister Şii ister Sünni olsun Muhammed Bin Selman'a karşı çıkanların en sert şekilde yargılanacaklarını, adaletsiz bir şekilde ceza alacaklarını gösteriyor. Batılı hükümetler için de Neom gibi iddialı planın uygulanmasının insan haklarına karşı ne gibi etkiler ve sonuçlar doğuracağı hiç de önemli değil. Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Hindistan'ın Yeni Delhi'nin petrol alımındaki bağımsız siyasetine vurgusu etrafında. Hindistan Doğalgaz ve Petrol Bakanı Hardeep Singh Puri, Amerika'nın Enerji Bakanı ile görüşmesinin ardından Hindistan hükümetinin halkın enerji ihtiyacını istediği şekilde herhangi bir şekilde temin etmekte sorumlu olduğunu, bunu etik bir vazife olarak gördüğünü ve nereden olursa olsun enerji temin etme hedefinde olduklarını söyledi. Ukrayna krizinin ardından Amerika, Rusya'yı izole etmek için Hindistan dahil çeşitli ülkelerden Rusya'dan petrol almaktan kaçınmalarını istedi. Hindistan, Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı bu ülkenin petrol satın alma eyleminin bağımsızlığına ilişkin yeniden vurgu yapması, bir yandan Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurması için Amerika'nın baskısının devam ettiğini gösterirken, aynı zamanda Hindistan'ın bu baskılardan etkilenmediğini, Yeni Delhi'nin Rusya'dan petrol alımına devam etme istediğini gösteriyor. Hindistanlı bir uzman olan Ahmet Cavit şöyle diyor. Hindistan dış siyasette bağımsızlık ilkelerine dayanarak hükümetlerle ilişkilerini her zaman bağımsızlık çizgisini takip etmeye çalışmıştır. Bu arada petrol alımı konusu Yeni Delhi için büyük önem taşıyor. Çünkü Hindistan'ın kamu ihtiyaçlarına ek olarak Hindistan'ın ekonomik büyümesi de fosil enerjiye bağlı olmaya devam ediyor. Hindistan, Soğuk Savaş'tan bu yana Rusya ile stratejik ilişkilere sahip ve hala ilişkilerin bu düzeyde devam etmesinde ısrarcı olmuştur. Bu nedenle enerji sektöründe Moskova ile ilişkilerini sürdürmesi doğaldır. Görünen o ki Hindistan dış politikasını Amerika'nın taleplerine göre ayarlanmaması gerektiğini anlamış durumda. Çünkü bu ülke bölgesel ittifaklarda ve işbirliğinde sadece kendi çıkarlarına bakar ve ortaklarının çıkarlarını güvence altına almak gibi bir arzusu yoktur. Bu nedenle Hindistan hükümeti insanlara ve imalat sanayilerine karşı sorumlu bir hükümet olarak sadece kendi milli çıkarlarını gözetmekte ve bu konuyu birçok kez açıkça vurgulamaktadır. Her halükarda Hindistan bölgesel ve uluslararası güçlerle ilgili çok yönlü siyasetini izlese de ulusal çıkarlarını çiğnemeye istekli değil. Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı istediği koalisyonu kuramayan Amerika için de böyle bir politikanın Hindistan tarafından benimsenmesi büyük bir başarısızlık sayılıyor. Çünkü Hindistan gibi ülkeler hiçbir şekilde Amerikan politikalarını körü körüne takip etmeye istekli değil. Hindistan gibi bir ülke açısından bakıldığında diğer ülkeleri talepler dayatma döneminin sona erdiği ve hükümetlerin bağımsız siyasetler benimseyerek ulusal çıkarlarını güvence altına almaya ve halklarının ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştığı görülüyor. Bu nedenle Amerika yaptırımlarda dahil olmak üzere araçlar kullanarak bağımsızlık isteyen ülkelerin fikrini yenmek için her türlü politikayı kullanması da etkisizliğini bir kez daha ispatlamaktadır. Sadece işe yaramamakta kalmıyor, aynı zamanda etkisiz kalan bir politika olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Amerikan yaptırımları altındaki ülkeler koalisyonunun güçlenmesi de bu baskı siyasetinin yenilgisinin başka bir emaresidir. Bunun açık bir örneği Amerikan saldırgan siyasetinin gövdesine ölümcül bir darbe indiren Rusya'ya ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik Amerikan saldırganlarının başarısızlığıdır. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Mer 1401, Hicri Kameri 14 Rebiülevval 1444 ve Miladi 11 Ekim 2022 Salı. ...1380 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Rebiülevvel'de Yezid bin Muaviye helak oldu. Yezid fasık ve zalim bir hükümdardı ve zalim iktidarı boyunca büyük facialar ve vahşetlerin öncüsüydü. Bu olaylardan İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in pak torunlarından İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar yarenlerinin şehit edilmeleri, kutsal Medine ve Mekke kentlerine vahşice saldırması ve Kabe'nin tahrip olunmasına değinebiliriz. Yezid aslında hükümet işleriyle ilgilenmenin yerine rahat düşkünlüğü ve günah eğlencelerinin peşindeydi ve İslam talimlerine asla bağlı değildi. O İslam peygamberi hanedanı ve Ehlibeyt aşıklarına karşı reva gördüğü zulüm ve baskıdan dolayı Müslümanlar nezdinde menfur ve zalim biri olarak tanınıyordu. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Mer 1363'te İranlı çağdaş şair ve araştırmacı Üstad Abdülkerim Emiri Firuzkuhi vefat etti. Hicri Şemsi 1288'de İran'ın kuzey kentlerinden olan Firuzkuh etrafındaki bir köyde dünyaya gelen Firuzkuhi şiir söylemeye gençken başladı ve bunun yanı sıra İslami ilimler ve marifi öğrenmeye başladı. Firuzkuhi'nin şiirlerini kendi çağındaki şairlerden ayırt eden etkenlerden biri onun şiirlerinde dini temaların yoğunluğudur. Şiir tekniklerinde özellikle gazel ve kaside gibi şiir çeşitlerinde üstad olan Firuzkuhi'den 15 binden fazla şiir geriye kalmıştır. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Mer 1363'te İranlı ünlü alim, Kur'an müfessiri ve üniversite hocası Ayetullah Hacı Mirza Halil Kemere'yi vefat etti. Fıkıh usulü ve diğer dini ilimler dalındaki bilimleri Kutsal Kum Dini İlimler Medresesi'nde öğrenen Ayetullah Kemere'yi tahsilinin sonunda felsefe bilimini öğrendi. Hicri Şemsi 1341'de zalim şah rejiminin sultacı siyasetlerini eleştirmesinden dolayı önce tutuklanıp ardından hapse giren söz konusu alim, İslam inkılabının zafere ermesinin ardından Tahran Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde doktora derecesiyle ders vermeye başladı. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Mer 1369'da İslami Mezhepler Takrib Kurumu, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin emriyle İran'da kuruldu. İslami Mezhepler Takrip Kurumu İslami Ümmet Birliği ve Müslümanlar arasındaki vahdetin sağlanması doğrultusunda İslam İnkılabı rehberinin emriyle kuruldu. Bu teşkilat bundan önce Ayetullah Burucerdi zamanında varlık sergiledi ve İslami mezheplerin ortaklıklarından yararlanmak için Ayetullah Burucerdi tarafından Ehl-i Sünnet'in önde gelen alimleriyle müzakereler yapılması için Mısır'ın Kahire kentine bir takım heyetler gönderildi. Bu ziyaretler ve görüşmeler istenilen sonuçları doğurdu. Öyle ki El-Ezher Üniversitesi Başkanı Şeyh Mahmud Şeltut döneminde bu üniversitedeki Ehl-i Sünnet alimleri Şia mezhebini resmiyete tanıdı. Bu kurum itikadi, fikri, kelam, fıkhi, usul ve bilimsel alanlarda takrip zemininin oluşması amacını güdüyor. Ancak bu kurumun asıl hedefi tefrikadan uzak kalarak İslami hakimiyetin oluşmasıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Boğaziçi Üniversitesi'nde engelli öğrencilerin yurt sorunu devam ediyor.
Karar.
Adım adım sansürlü Türkiye'ye.
Yeni Asya.
Hukukun üstünlüğü hayatı önemli.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. ...9 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde sansür ve ekonomik büyüme başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hani övünürüz ya, dünya ekonomileri arasında en büyük, ilk 20'deyiz diye boşa övünmedir bu çoğu zaman, çünkü sizin büyüklüğünüz hacminizle ilgilidir bu tarz ölçümlerde. Ne kadar alanınız ve nüfus yoğunluğunuz varsa ekonomik büyüklüğünüz ona paralellik gösterir. Refahın bir ölçüsü değildir. Genel olarak büyük ülkeler fazla üretir ve fazla ekonomik değer yaratır fikri çoğu zaman geçerli bir yaklaşımdır bu konuda diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu toplam değeri nüfusa ya da çalışan sayısına bölerseniz elde ettiğiniz değer refahınızı ortaya çıkarandır. Bu değer şu anda revizyonları çıkarttığımızda ülkemizde kişi başına 6000 ila 6500 Amerikan doları civarındadır. Bakmayın siz revizyonla şişirilen verileri. İstatistikler bu gerçeği tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Bunun en büyük göstergesi sokaktaki harcama yeteneğiniz, üretimde firma yatırımları ve kamuda devlet harcamalarıdır. Tüm bunlara ihracat ve ithalatı kattığınızda yalın fotoğraf önümüzde tüm yönleriyle görülmektedir. Toplumun refahını etkileyen en önemli faktörlerden birisi demokrasi seviyesi ve kurumsal altyapıdaki gelişmedir. Bunlar refah artışı için yeterli değil ama gerekli. 1990'ların aksine günümüzde ekonomik araştırmalar ve yayınlar demokrasi ile ekonomik büyüme arasında teknolojik değişim ve dış ticaret yoluyla İthal ikamesinin desteğiyle oldukça kuvvetli ve aynı yönde bağlantıyı gösteriyor. Yani demokrasi tabanına oturmuş bir refah seviyesinin tüm göstergeleri bu yapıyı oldukça açık bir şekilde ortaya çıkarmakta. Bu çalışmalara referans ve veri kaynağı oluşturacak bir projeden, bir sürekli bilgi kaynağından bahsederek sansür konusuyla birleştirmek isterim. Bu kapsamda da sansürün demokrasinin tam tersi bir gösterge olduğunu belirtmeye gerek var mı bilmiyorum. Dünya Bankası 2018 yılından bu yana insan sermayesi endeksi verilerini her ülke için yıllara göre oluşturuyor. Ölçülen ülkeler arasında sıramızın ne olduğunun artık bir önemi yok sanırım. Ölçümlerde banka, okullaşma, hayatta kalma olasılığı, öğrenme temelli okullaşma süresi ve hormonize edilmiş uluslararası test sonuçları ile ülke insan sermayesinin seviyesini oluşturmaktadır. Bunu yaparken de erkek ve kız öğrencilere göre de karşılaştırmalı analiz yapmaktadır. Ne var bu verilerde biliyor musunuz? Neredeyse tüm öğrenme ve okullaşma göstergelerinde kız öğrencilerin erkeklere olan üstünlüğü. Bir şey daha var. Hem de çok ciddi ve üzerine durması gereken bir gösterge. En zenginlerin gelir tabakasında tabanda olan %20'lik gruba göre %60 daha fazla insan sermayesi biriktirdiği gerçeği var. Eşitsizliği, gelir dağılımını ve geleceğin fotoğrafını etkileyenler arasında bir gerçek hem de.
Mehmet Kara 9 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde helalleşmenin neticesi başlıklı yazısına yer veriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte mağdur olmuş toplumun değişik kesimleriyle uzunca bir zamandır helalleşme adı altında görüşmeler yapıyor. İmam Hatipliler, KHK'lılar, 28 Şubat mağdurları, Mavi Marmara mağdurları Diyarbakır anneleriyle görüşüp helalleşiyor. Geçmişte yapılan hatalardan dolayı özür dileyip helallik istiyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu adım küçük bir kesime samimiyet testi yaparken kamuoyunda önemli bir kesim tarafından destek gördü. Öyle anlaşılıyor ki helalleşme süreci devam edecek. Siyasi tövbe anlamına gelen bu süreci hafife alan, küçümseyen ya da sorgulayanlar kafalarını kuma gömmüş insanlar olarak görmek gerekir. Çünkü geçmişten yapılan hataları kabul edip özür dilemek ve helallik istemek kıymetli. YİK üyesi Cemil Çiçek'in ülkenin en başı siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var sözleri de bunu gösteriyor. Amacının millete barıştırmak, kırılan kalpleri tamir etmek, açık olan yaraları sarmak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu ise ülkenin şifaya ihtiyacı var ifadesiyle helalleşme iradesini özetliyor. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişe açtığı derin yaralar var. Uzun süredir önce yaralar oluşturan o sistemi değiştirmek için uğraşıyorum diyerek büyük hatalar yapıldığını söylemekten de imtina etmiyor, bunu kabulleniyor. 28 Şubat 1997 sürecinde inançlarından ötürü memuriyetten atılan başörtüsü mağdurlarıyla yaptığı görüşmelerde bu yaraların tekrar yaşanmaması için neler yapılabileceğini sorduğunda 28 Şubat mağdurları bir yandan 1997'de yaşanan postmodern darbe sırasında yaşadıklarını anlatırken 2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin 2013 yılına kadar bir adım atmadığını, o tarihte ise başörtülü öğrencilerin mağduriyetinin Yüksek Öğrenim Kurumu'nun üniversitelere gönderdiği genelgeyle başörtülü memurlarının mağduriyetinin ise yayınlanan yönetmenlikle giderildiğini söyleyip bu mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması ve bundan önce yapıldığı gibi istismar edilmemesi için kanuni bir düzenleme yapılması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu da meclis yeni yasama dönemine başlar başlamaz kanun tekliflerini vereceklerini ifade etmişti. Meclis 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başladı. İlk çalışma günü olan Salı günü de Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği kanun teklifi meclise sunuldu. Teklif gündeme alınır alınmaz altılı masaya oluşturan partilerin genel başkanlarının desteklerini açıklaması da önemli ve kıymetliydi. Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajından bir gün sonra iktidar ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında kanun teklifini desteklemeyecekleri mesajını verirken yeni bir karara ihtiyaç olmadığını söylemesini not etmek gerekir.
Tahran Radyosu.
Ahmet Taş getiren 9 Ekim tarihli Karar gazetesinde bunlar gelirseyi kullanamamak başlıklı yazısına yer veriyor. İktidarın, daha doğrusu AK Parti'nin bir ana kitlesi var. Bu kitle ekonomiden falan etkileniyor. Belki en çok bu kitle olumsuz etkileniyor ama değerler adına ekonominin kötülüğüne falan aldırış etmiyor. AK Parti'de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan demek lazım, bu kitlenin sadakatine güveniyor, onu diri tutmaya çalışıyor. O kitle yerinde dursun, kaybedilmesin, üstüne artık ne konursa gibi bir hesap işliyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye belki 20 yıldan bu yana ilk defa iktidarın değişebileceği iklimini yaşıyor. 7 Haziran 2015'teki sarsıntı bir şekilde atlatıldı. Şimdi kitleler adaletsizliklerin, yolsuzlukların üzerine binan geçim derdi ile arayış içine girmiş durumda. Üstelik şu anda iktidarın karşısında oyları %25 civarında oluşan CHP yok. CHP'nin de paydaşı olduğu, üstelik değerler noktasında AK Parti'yi bile sorgulayan partilerin katkıda bulunduğu altılı bir blok var. Altılı blok iktidarın hem ekonomi siyasetini sorguluyor hem de değerler noktasındaki samimiyetini. Buna rağmen iktidar özellikle ana kitledeki çözülmeyi önlemek amacıyla altılı masayı CHP'ye indirgemeye, onun da geçmişinden gelen dosyalardan hareketle bu dönemdeki kazanımların kaybedileceği temasını işlemeye devam ediyor. Evet, iktidarın diyelim ekonomideki sarsıntıyı gidermek için kullandığı yöntem herkesin ağzına bir parmak bal sürmekse, değerler alandaki yöntemi gidersek öcü gelir korkusu oluşturmak tarzında görülüyor. Gidersek CHP gelir, gidersek başörtüsü yasağı geri gelir, gidersek imam hatipler gider, gidersek Kur'an eğitimi gider. Alanda kitlenin konsolidasyonu bu tür tehlike uyarısı ile devam ediyor. Bu uyarılara Davutoğlu'nun, Babacan'ın, Karamollaoğlu'nun, Akşener'in, Uysal'ın "Hayır, asla böyle bir şey olmaz" tarzında cevap vermeleri kitlelerin endişelerini kesmeyebilir. CHP nerede bu konuda? Kitlelerin bu soruyu sormaları yanlış değil. Orada Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için yasa çıkaralım hamlesi farklı bir anlam taşıyor. İktidar işin içinde, siyasi hesap olmasa bu hamleye CHP'nin bu noktaya gelmesi sevindiricidir. Bir ortak zemin oluşmasından ancak memnuniyet duyarız ama yasa yetmez. Anayasayı değiştirmek gerekir gibi daha uzlaşmacı bir cevap vermesi beklenmez mi? Bence gerekir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferrakû.
Vahdet Haftası Özel.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladet yıl dönümü ve vahdet haftasını idrak ediyoruz.
Bu çerçevede size özel bir program hazırladık. Şimdi hep birlikte programımızın 3. bölümünü dinleyelim.
Müslüman alimlerin en önemli istidlallerinden biri, geçmiş peygamberlerin ve geçmiş ümmetlerin seçkin insanlarının İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüce konumunu itiraf etmeleridir.
Seyyidin Tavus Sadül Suud adlı kitabında şöyle yazıyor. Allah Teala Hazreti Adem'e hitaben şöyle buyurdu. Ey Adem, zürriyetine bak. Hazreti Adem, zürriyeti arasında nuru tüm ufukları aydınlatan, özel bir şekilde parlayan bir grubu gördü. Hazreti Adem arz etti. Ey yüce Rabbim, bunlar kimdir? Allah Teala şöyle buyurdu. Bunlar senin soyundan peygamberlerdir. Hazreti Adem arz etti. Rabbim, neden Enbiya sülalesinde son kişi herkesten daha parlak ve daha nuranidir? Allah Teala şöyle buyurdu. Onun tüm enbiyadan ve evliyadan üstün alması yüzünden.
Hazreti Adem bu peygamber kimdir, adı nedir diye sordu. Allah Teala şöyle buyurdu. Bu Muhammed, gönderdiğim peygamberim, güvendiğim, necip, sırdaşım, seçilmiş, pak, habib, dostum ve benim katımda en saygı mahluk ve mahlukların arasında en sevilen, en yakın ve en tanınan mahlukumdur. O ilim, hilm, iman, yakin, sadakat, iyilik, paklık, tevazu ve alçak gönüllülük, takva ve itaatkarlık.
Thank you.